Yorumunu yapmakta olduğum 2. Tarihler kitabının 5 ve 6. bölümlerine geldik. Bu bölümlerin konusu tapınağın tamamlanmasıdır. Süleyman, Rabbin tapınağıyla ilgili bütün işleri bitirince, babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip, Tanrı'nın tapınağının hazine odalarına yerleştirdi. Bundan sonra Süleyman, Rabbin antlaşma sandığını Davut'un kenti olan Siyon'dan getirmek için İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı diyor 2. Tarihler 5. bölümün ilk iki ayeti. Tapınak yapımı tamamlandıktan sonra Tanrı'nın sandığı tapınağa getirildi. Siyon, tapınak alanından çok uzak olmayan tepedir. Davut'un Tanrı'nın sandığını koruduğu ve sakladığı yeri bilmiyoruz ama Siyon Dağı olan yer Davut'un kentiydi. Çok büyük bir alan değil ve de tapınak alanından fazla değildir. Kral Süleyman ve sandığın önünde onun çevresinde toplanmış olan bütün İsrail topluluğu sayılamayacak kadar çok davar ve sığır kurban etti diyor 6. ayette. Buradaki düşünce onları saymak için herhangi bir gayretin olmadığıdır. Çünkü onlar Mesih'in kurban oluşunu temsil ederler. Ve bu da sayılamayacak ya da ölçülemeyecek bir şeydir. 2. Tarihler 5-7-9 ayetler arasında şöyle diyor. Kahinler Rabbin antlaşma sandığını tapınağın iç odasına, en kutsal bölüme taşıyıp keruvların kanatları altına yerleştirdiler. Keruvların kanatları sandığın konduğu yerin üstüne kadar uzanıyor ve sandığı da sırıklarını da örtüyordu. Sırıklar öyle uzundu ki sandığın kenarından taşan uçları iç odanın önünden görünüyordu. Ancak dışarıdan görünmüyordu. Bunlar şimdi bile oradadır. Bugüne kadar oradadır ifadesi elbette ki tarihler kitabının yazıldığı zamana gönderme yapar. Sırıklar uzatıldı. Sandık tekrar taşınmayacaktı. Sandığın Sina Dağı çöllerinde yapıldığını ve sonra da İsrail halkının çölde 40 yıl dolaştığını hatırlayacaksınız. Yolculuklarında sandık daima önde taşındı. Vaat edilen diyara girdiklerinde Erden Nehri'nden önce geçen sandıktı. Diyara geldikten sonra sandık hala bir yerden başka bir yere taşınıyordu. Bir keresinde Filistinliler bile onu almış ve daha sonra geri göndermişlerdi. Rabbin sandığını Davut Yeruşalim'e getirmiş ve onu tapınak inşaatı tamamlanıncaya kadar Siyon Dağı'nda saklayıp korumuş ve kendisinden sonra da korunmasını söylemişti. Beklenen zaman şimdi geldi ve sandık en kutsal yere konur ve sırıklar da kaldırılır. Artık tekrar taşınmayacaktır. İsrailli erkekler yılın 3 bayramında toplanma çadırında görünmek zorundadır. Fısıh bayramı, Pentekost günü ve toplanma çadırı bayramı. Bu şu anlama gelir. Bu bayramlarda Yeruşalim'e gelip sandığın olduğu tapınakta görünecekler. Sandığın Rab İsa Mesih'i ve onun kişiliğini belirttiğini hatırlayacaksınız. Sandığın üstünde olan yargı kürsüsü de İsa'nın kurtarma işini, kanını dökmesini ve şimdi bizim tövbe edişimizin gerçeği olduğunu belirtir. Bütün bu sunular sürekli olarak tekrarlanırdı. Oysa Mesih kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan tamamen kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıktı. İbraniler 9:26'da böyle okuyoruz. İsa'nın kendisini vererek günahı ortadan kaldırması süreklidir, temeldir ve tamamlanmıştır. Bunu burada bir mecazla anlatayım. Sırıklar çekildi. Artık daha fazla taşınma olmayacaktır. Başka bir kurtuluş yolu yani olmayacaktır. Elçi Petros bunu halkına şöyle anlattı. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Dostum, sırıklar çekildi, sandık artık taşınmayacak. Sırıkların çekilmesi dinlenmeyi ve rahatlamayı da belirtir. Rab ise kendisine gelenleri rahatlatır. Bir de dinlenme, rahatlama yerinin olması gerekir. Rabbimiz öğrencilerine üst kattaki odada şu sözleri söylediği zaman bu yerden söz etti. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Yer hazır ve yakında bir gün o yere gideceğiz. O yerin özelliklerinden biri daimi olmasıdır, sürekli olmasıdır. Aslında orası sonsuzluğun yeridir. Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak orada. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır diye okuyoruz Vahiy 21. bölümün 4. ayetinde. Bu Tanrı'nın kentidir. Daimidir, süreklidir ve onun tapınağı Rab Tanrı ve kuzudur. Dostum, sırıklar çekilmiş durumda. Zorla yürümemize gerek kalmaması ne kadar harika bir şey. Tanrı'yı aramak zorunda değiliz. Elçi Pavlos'un Romalılar'da söylediği gibi, Mesih'i aşağıya getirmek için cennete gitmemize ya da onu yukarı çıkartmak için cehenneme inmemize gerek yoktur. Bizim için tam oradadır. Bu daimidir, sonsuzdur, değişmeyecektir. Sırıkları çekti. İkinci Tarihler 5 ayet 10'da sandığın içinde Musa'nın Horev dağında koyduğu iki lehvadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısır'dan çıkışlarında Rabbin İsraillerle yaptığı antlaşmanın lehvalarıydı. Musa'nın sandığa koymuş olduğu iki şeyin şimdi olmadığı görülür. Harun'un değneği ve man tenceresi. Sayılar 17. bölümdeki anlatımdan hatırlayacaksınız. Man insanlar toplamazsa kaybolacaktı. Aynı gün yenmediği takdirde bozulacaktı. Biliyorsunuz man Rabbin bu halka gökten indirdiği yiyecekti. Ne var ki bir tencere man hatıra olarak sandıkta saklandı. Şimdi yok. Man kendisinin olanları yaşam ekmeği olarak besleyen Mesih'in bir simgesiydi. Harun'un yeşeren değneği, çıkış 16'da bunu görüyoruz, Mesih'in dirilişinin bir simgesidir. Bugün tarihi gerçekler bize İsa'nın öldüğünü, ki bu onun insan oluşunu belirtir. Evet, İsa'nın öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini, ki bu insani bir şey değildir. Bu onun Tanrı olduğunu gösterir. Gerçek kılmıştır. Evet, İsa Mesih öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Rab İsa Mesih'in kainliği dirilişine dayanır. Tıpkı Harun'un kainliğinin DNA'nin yeşermesiyle doğrulandığı gibi bu da bir çeşit diriliştir. Sonra diyor 2. Tarihler 5.11'de kainler kutsal bölümden çıktılar. Orada bulunan kainlerin hepsi bölüklerinin sırasını beklemeden kendilerini kutsamışlardı. Gördüğünüz gibi bütün bunlar bu bağlılık eylemine yol açtı. İlahi söyleyenler ve zillerden, santurlardan ve çenklerden oluşan orkestra oradaydı. Onlarla beraber boru çalan 120 kişi vardı. 13. ayette borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde Rab'be şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek Rab'bi şöyle övdüler. Rab iyidir. İnayeti sonsuza dek kalıcıdır. O anda Rab'bin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu çok büyük bir olaydı. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler diyor 14. ayette. Çünkü Rab Tanrı'nın görkemi tapınağı doldurmuştu. Şimdi 6. bölüme gelirken Süleyman'ın bu durum için olan mesajını ve bağlılık duasını görüyoruz. Bu Süleyman'ın verdiği muhteşem bir mesajdır. O zaman Süleyman şöyle dedi. Ey Rab, karanlık bulutlarda otururum demiştin. Senin için görkemli bir tapınak, sonsuza dek içinde yaşayacağım bir konut yaptım. Kral ayakta duran bütün İsrail topluluğuna dönerek onları kutsadı diyor 2. Tarihler 6. bölüm 1-3 ayetlerinde. Süleyman şimdi halka hitap eder. Şöyle der. Babam Davut'a verdiği sözü tutan İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun. Rab demişti ki halkımı Mısır'dan çıkardığım günden beri içinde bulunacağım bir tapınak yaptırmak için İsrail oymaklarına ait kentlerden hiçbirini seçmedim. İçlerinden halkım İsrail'i yönetecek birini de seçmedim. Ancak adımın içinde bulunacağı yer olarak Yeruşalim'i, halkım İsrail'i yönetmesi için de Davut'u seçtim. 4-6 ayetler arası. Davut gördüğünüz gibi tapınaktan sorumlu olan kişidir. Tanrı yüce isteğine göre Yeruşalim'i yeryüzünün başkenti ve merkezi olsun diye seçti. Ve bir gün öyle de olacaktır. Yeruşalim'i tapınağın kurulacağı yer olarak seçti. Davut'u kral olması ve şimdi de onun soyundan birinin kral olması için seçti. Bu seçim Tanrı'nın mutlak isteği doğrultusunda olmuştur. Şimdi bildiğiniz gibi bizim seçimlerimiz Tanrı'nınkinden oldukça farklıdır. Örneğin ben Yeruşalim'i seçmezdim. O diyarda en güzel yerin Ahav ile Yezebel'in Samirya'da yaşadığı yer olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi tepede ev yapıp vadinin manzarasından yararlanıyor ama Samirya'da her yöne bakabilirsiniz. Batıda Akdeniz'i görürsünüz. Doğuda Erden Vadisi'ni ve Galile Gölü'nü görürsünüz. Güneyde Yeruşalim ve kuzeye baktığınızda da Hermon Dağı'nı görürsünüz. Muhteşem bir manzara. Başkent olarak burayı seçerdim ama Tanrı bana sormadı ve benim arzularımı dikkate almadı. Tanrı Yeruşalim'i seçti o dönemlerde. Bu Tanrı'nın yüce isteğidir. Tanrı Yeruşalim'i seçtim dedi. Tanrı'nın sizin ve benim için de bir isteği vardır değerli dostum. Aslında onun her çocuğu için belirli bir yeri olduğuna ve sizin de yaşamanız için belirli bir evi olduğuna inanıyorum. Sizin için olan isteği yaşamınızdaki her şeyle ilgilidir. Sizin ve benim için en büyük sorun Tanrı'nın isteği içine girmektir. Buna razı olmayıp insanın özgür seçimi ve Tanrı'nın egemenliği konusunda istediğimiz gibi tartışabiliriz ama bu boşa geçen bir zaman olur. Size yararı olan bir şey anlatacağım. Tanrı'nın sizin ve benim için seçmiş olduğu ve X diye işaretlemiş olduğu o noktaya, o yere gelmek. Siz ve ben o noktaya, o yere geldiğimiz zaman doğru yerde olacağız. Tanrı'nın isteği önemli bir şeydir. Tanrı Yeruşalim'i seçti. Tanrı Davut'u seçti. Babam Davut, İsrail'in Tanrısı Rabbin adına bir tapınak yapmayı yürekten istiyordu diyor Süleyman. Süleyman Davut'un yapılmasını istediği şeyi yaptığını söylüyor. Tapınağın yapımı ile ilgili arzularını yerine getiriyor. Rab verdiği sözü yerine getirdi. Rab'bin sözü uyarınca babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrail'in Tanrısı Rab'bin adına tapınağı ben yaptırdım. Rab'bin İsrail halkıyla yaptığı antlaşmanın içinde bulunduğu sandığı da oraya yerleştirdim diyor 6. bölümün 10-11. Ayetlerinde. Bunlar görülmesi gerekli önemli şeylerdir. Şimdi Süleyman'ın duasına bakıyoruz. Süleyman bağlılıkla ilgili olarak harika bir dua söylüyor. Süleyman Rabbin sunağının önünde İsrail topluluğunun karşısında durup ellerini göğe açtı. 5 arşın uzunluğunda, 5 arşın eninde, 3 arşın yüksekliğinde tunç bir kürsü yaptırıp avlunun ortasına kurdurmuştu. Bu kürsünün üstünde durdu. İsrail topluluğunun önünde diz çöküp ellerini göğe açtı. Ya Rab, İsrail'in Tanrısı yerde gökte sana benzer başka Tanrı yoktur dedi. Sen ki yaptığın antlaşmaya uyar, iyiliğini kullarından esirgemezsin. Yeter ki bütün yürekleriyle yolunu izlesinler. Kulum babam Davut'a verdiğin sözü yerine getirdin. Bunu ağzınla söyledin ve bugün ellerinle gerçekleştirdin. Dua için uygun pozisyonu merak ediyorsanız şunu diyebilirim. Süleyman diz çöktü. Yaratıcının huzurunda yaratığın alabileceği en uygun pozisyon dizlerinin üzerinde olmasıdır. Ama önemli olan yüreğin eğilmesidir. Rabbin önünde diz çökmesidir. Yani yüreğin Rabbin önünde diz çökmesidir. Tanrı'ya yaratıcı olduğu merhameti ve sadakati için, inayeti için teşekkür ediyor. İnayetine göre Davut'un yüreğine, ulusun içine ve Süleyman'ın yüreği ve yaşamına girmişti. Günümüzde imanlılardan pek çoğunun Tanrı ile yaşaması gereken bir deneyime ihtiyacı vardır. Öyle görünüyor ki insanlar Rab'den uzak duracak kadar hallerinden hoşnutlar. Onu hem kendilerinden uzak tutarlar hem de evet imanlıyım derler. Dostum, Rab ile yakın bir ilişki kuralım ki gerçek bir birliğimiz olsun. Ama Tanrı yeryüzünde diyor Süleyman Peygamber 2. Tarihler 6.18'de, insanlar arasında yaşar mı gerçekten? Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki ya Rab? Bu daha önce gönderme yaptığım önemli bir ayettir. Süleyman ve İsrail ulusu Tanrı için bir tapınak yaptıklarında Tanrı'yı kutuya koyma düşüncesine kesinlikle sahip değillerdi. Tersine tapınak Tanrı ile insan arasında gerçekleşecek bir buluşma yeri olacaktı. Gözlerini gece gündüz adımı oraya yerleştireceğim dediğin bu tapınağın üzerinde olsun diyor Süleyman Peygamber duasında. Kulunun buraya yönelerek ettiği duayı işit 20. ayet. Gördüğünüz gibi bu tapınak insanın Tanrı ile buluşabildiği yerdi. 21. ayette buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın İsrail'in yakarışını duasını duy. Göklerden oturduğun yerden kulak ver ve duyunca bağışla ya Rab. Tapınak İsrail ulusunun yaşamının merkezi olacaktı. 2. Tarihler 6. bölüm 24-25. ayetlerde Süleyman duasını sürdürüyor. Sana karşı günah işlediği için düşmanlarına yenik düşen halkın İsrail yine sana döner. Adını över. Bu tapınakta dua edip yakararak önüne çıkarsa göklerden kulak ver. Halkın İsrail'in günahını bağışla ya Rab. Onları kendilerine ve atalarına verdiğin ülkeye yine kavuştur. Evet, bu insanlar günah işlediklerinde o tapınağa geri geleceklerdi. Halkın sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmazsa, sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder, adını över ve günahlarından dönerse, göklerden kulak ver, kullarının, halkın İsrail'in günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret. Halkına miras olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder diyor 2. Tarihler 6. bölüm 26. ayette. Bu diyarda halkın günahından dolayı bir susuzluk varsa ne yapmaları gerekirdi? Duayla Tanrı'ya geri gelmeleri gerekliydi. Tövbe ederek Tanrı'ya dönmeliydiler. Süleyman duasına devam ediyor. Ülkeye kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler vurduğunda, düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında, halkından bir kişi ya da bütün halkın İsrail başına gelen felaketi, acıyı kavrar, dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa, göklerden, oturduğun yerden kulak ver ve bağışla onları ya Rab. 3. Tarihler 6, 28-29. ayetler. Başlarına ne gelirse gelsin, tapınağa gidip Tanrı'ya dua etmeleri gerekecekti. Yani Tanrı'nın huzuruna çıkacaklardı. Yani Tanrı'nın önünde durup ona itirafta bulunacaklar, tövbe edeceklerdi. Yüreklerini bildiğin için, çünkü insanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin diyor Süleyman duasında. Onlara yaptıklarına göre davran ki atalarımıza verdiğin bu ülkede yaşadıkları sürece senden korksunlar ve senin yolunda yürüsünler. 2. Tarihler 6, 30-31. ayetler. Tanrı bizi tanıyor dostlar. İşte bu nedenle onunla işbirliği içerisinde olmalıyız. Halkın İsrail'den olmayan ama senin yüce adını, gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen yabancılar bu tapınağa gelip dua ederlerse göklerden oturduğun yerden kulak ver ve yabancının yalvarışını yanıtla diyor. Öyle ki halkın İsrail gibi dünyanın bütün ulusları adını bilsin. Senden korksun ve yaptırdığın bu tapınağın sana ait olduğunu öğrensin. 32-33. ayetler. Gördüğünüz gibi bu büyük bir müjdeyi yapma projesiydi. Tapınak yalnızca İsrail için değildi. Tüm dünya oraya gelecekti. uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bir yabancı gelseydi, Tanrı ile tapınakta buluşacaktı. Sonra şöyle diyor Süleyman: sana karşı günah işlediklerinde, günah işlemeyen tek kişi yoktur. Öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, ülkelerine, atalarına verdiğin ülkeye, seçtiğin kente, adına yaptırdığım tapınağa yönelip dua ederlerse, göklerden, oturduğun yerden dualarını, yakarışlarını duy, onlara kulak ver, onları destekle, sana karşı günah işlemiş olan halkını bağışla. Şimdi ey Tanrım, bizi gör ve burada edilen duaya kulak ver. Gördüğünüz gibi değerli dostum, evet, az önce de belirttiğim gibi bu büyük bir müjdeyi yapma projesiydi. Tapınak, görüyorsunuz ki, sadece bir halka ait değildi. Her insan içindi. Esir düştükleri ülkede tapınağın yönüne dönecek ve seslerini Tanrı'ya yükselteceklerdi. Anımsadığınız gibi Daniel peygamber de böyle yaptı. Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etti ve Tanrısına övgüler sundu. Bu muhteşem bir duadır. Tapınak toplanma yeri olmalıydı. Ey Rab Tanrı diyor, halk, sen de gücünün simgesi olan sandık da gelip dinlenin. Ey Rab Tanrı, kahinlerin kurtuluşu giyinsin, sadık kulların iyiliklerinle sevinsinler. Ey Rab Tanrı, mesettiğin kişiyi bırakma, kulun Davut'a gösterdiğin lütfu anımsa. 2. Tarihler 6, 41-42. Ayetler. Bu muhteşem bir duadır değerli dostum. Duayı Tanrı'nın Davut'a kadar uzanan merhametine dayandırdığına dikkat edin. Bizler de dua etmeliyiz. Evet, Rabbin önünde durmalıyız. Her zaman ona itaat etmeli, işlediğimiz hatalarda, günahlarda onun önüne gelmeli ve bundan tövbe etmeliyiz. Evet, dua etmeliyiz. Çünkü Mesih dökülen kanıyla bizim için bir yargı kürsüsü yaptı. Aynı zamanda biz Rabbin önüne gelip tövbe ettiğimizde, yine Rab Mesih'in aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla bizleri bağışlar ve her suçtan arındırır. Evet dostlar, dua etmeliyiz. Rab'in önünde durmalıyız. Rab'in sözlerini hayatımıza almalıyız. Ve o sözler bizim hayatımızda gözükmeli. Yani Rab'in sözleri bizim hayatımızda gözükmeli. İtaatkar, Rab'i yücelten, Rab'i yaşayan imanlılar olmalıyız. Bunun yolu Rab'bin sözünü okumaktan, dua hayatından, itaat etmekten geçer.